Başkent Ankara hem siyasetin yoğun gündemi hem de dünyadaki gelişmelerle sıcak günlerden geçiyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konular, tüm detayları ve Ankara kulislerindeki en özel bilgiler haftaya dair de masaya yatırılıyor. Sputnik Ankara muhabirleri Turan Salcı ve Osman Nuri Cedit'in hazırlayıp sunduğu haftaya dair her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dinleyenler, Radyo Sputnik'te haftaya dair de sizlerleyiz. Bir 15 dakikalık gecikmeyle başlıyoruz teknik sebeplerden dolayı. O yüzden hızlıca başlayalım. Ben Turan Salcı.
Ben Osman Nuri Cedit.
Evet, aslında gündem yine çok yoğun. Türkiye seçimlere gidiyor. Son 17 gün kaldı ve liderler meydanlarda mitingler düzenliyorlar. Aynı zamanda da vaatlerini açıklıyorlar. Bunları konuşacağız. Dün önemli bir açılış vardı. Akkuyu nükleer santraline ilk yakıt aktarımı gerçekleştirildi ve Akkuyu ilk kez nükleer santral özelliğini kazandı. Yine bu konuyu da gündemimize alacağız ve Suriye ile normalleşme görüşmeleri, Moskova önemli toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu konuda da son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bizleri nasıl dinleyebilirsiniz? Karasal yayınlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. İstanbul'dan 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2. Bunun yanı sıra sputniknews.com.tr'den ve Telegram kanalımızdan da yine bizi dinleyebilirsiniz.
Evet Turan, dün önemli bir açılış vardı. Önemli bir etkinlik vardı Akkuyu'da. Akkuyu'da yaklaşık yarım yüzyıllık bir maceranın sonucu Akkuyu tesisi artık nükleer santral unvanı kazandı.
Evet, sen de oradaydın. İlk başta bir izlenimlerini dinleyelim. Nasıl bir ortam vardı? Neler söylendi? Ve hani o tesisi ben de daha önce gidip görmüştüm 2021 yılında. Cidden devasa bir tesis. 4 reaktör yer alıyor. Son durum ne orada? Onu bir senden dinleyelim.
Ben ilk defa gitmiştim reaktöre, tesise. Gerçekten bu kadar büyük bir alan olduğunu düşünmüyordum. Daha küçük bekliyordum ben. Gerçekten çok devasa bir yer. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Dün özellikle etkinlik nedeniyle de önlemler arttırılmış durumdaydı. İçeriye girerken özel aracınızla giremiyorsunuz. Santralin girişinde ring araçlarına biniyorsunuz. Evet. Ve açılışın yapıldığı yere gittik. Açılışın için düzenlenen o çadırlara gittiğimizde gerçekten devasa bir alan gördük. Basın mensupları için alanlar hazırlanmıştı. Yine açılış için fuaye alanları hazırlanmıştı. Çok kalabalıktı. Hem Rusya'dan hem Türkiye'den misafirler vardı. Rusya'dan basın mensupları da getirilmişti. Davet edilmişti. Yine Türk basın mensupları da yoğun bir katılım sağladı oraya. Gün boyu da oradan yayınlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katılması bekleniyordu ama geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kendisi gelemedi. Video konferans yöntemiyle katıldı. Yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelmesi bir ara gündeme gelmişti ama o da gelemedi ve o da video konferans yöntemiyle katıldı. Dün önemli bir etkinlikte nükleer yakıt ilk defa bu tesise geldi. Onun taşınmasıyla ilgili süreç de orada anlatıldı. Hem gemilerle hem uçaklarla
bu son derece kritik bir yük
son
zaten.
Derece, evet. Bunlar oraya yüklendi. Artık santralde bu yüklerin reaktör içerisine yerleştirilmesi ve reaktör işleminin başlaması bekleniyor.
Ne kadarlık bir süreç? Peki yani bir yıl konuşuluyor şimdi, testler, çeşitli testler yapılacak. Tabii ki Akkuyu şu an üretime başlamadı, ancak üretim testleri yapılacak. Sanırım bir yıl, bir buçuk yıl sonra artık Türkiye ilk kez nükleerden elektrik üretimine başlayacak diyebilir miyiz?
Ya bir yıl olarak düşünülüyor ama daha da hızlı olabilir. Türkiye'nin 100. yılında, Cumhuriyet'in 100. yılında nükleer santralden enerjinin sisteme aktarılması için çalışmalar yürütülüyor. O nedenle biraz daha hızlı bir süreç işleyebilir. Tabii ki testler önemli. Orada güvenlik testleri yapılacak. Bu reaktör içerisindeki yakıtın güvenli bir şekilde oraya yerleştirilmesi lazım. Tüm güvenlik önlemlerinin alınarak bu işlemlerin yapılması lazım. O testlerin yapılması da gerçekten önemli. Ama ekipler hızlı çalışıyor.
Dün evet, biz orada gördük. Devasa bir
tesis. Yani biz oradan çıktığımızda akşam 7 sularındaydı. Çok sayıda işçi gece vardiyası için geliyordu. Yani gece gündüz yürüyen bir çalışma var. Bu birinci reaktör için artık yakıtın içerisine konulması ve test edilmesi aşaması devam ederken ikinci, üçüncü ve dördüncü reaktörlerin de çalışmaları devam ediyor. Oralarda inşaatlar sürdürülüyor. Yani dünyanın en büyük vinçleri oraya getirilmiş durumda. Gemilerle malzemeler getiriliyor. Yine uçaklarla bu alana malzemeler taşınıyor. Devasa bir alanı doldurmaya çalışıyor.
Evet, o bilgiyi de verelim. Dört reaktörden oluşuyor. Yakıt gelen ilk reaktördü. Şimdi o açılırken senin de dediğin gibi diğer reaktörlerin de inşası devam ediyor ve birer yıl arayla da diğerleri de aktif olmaya başlayacak.
Bu özellikle de burası dünyada bir ilk. Yani daha öncesinde reaktörler sırasıyla yapılmış. Bir reaktör yapılmış, ondan sonra diğer reaktör yapılmaya başlamış. Dört reaktörün de aynı anda inşaatının devam ettiği dünyadaki ilk örnek.
Evet, Rusya'nın resmi devlet enerji kurumu Rosatom üstleniyor bunun teknoloji tarafını. Aynı zamanda Türk şirketler de var, özellikle yapı inşaat alanında da Türk şirketler çalışıyorlar. Her biri 1114 megawatt elektrik üretecek ve Akkuyu tamamıyla faaliyete geçtiğinde de Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Bu da ciddi bir rakam aslında.
Evet, yani istersen biraz tarihi sürece bakalım. Yani Türkiye'nin 50 yıllık, yarım yüzyıldan fazla bir macerası var bu konuda. Nükleer santrallerin yapılmasıyla ilgili konu bugün gündeme gelen bir konu değil. 1970'li yılların başında petrol kriziyle birlikte nükleerden enerji üretilmesi bütün dünyada konuşuluyor ve Türkiye'de de evet biz de bir nükleer enerji santraline sahip olalım diye bir çalışma başlatılıyor. 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu kuruluyor ve 72 yılında da bu kurum içerisinde nükleer enerji dairesi açılıyor. Bu dairede ilk olarak Türkiye'de nükleer enerjinin kurulabileceği, nükleer santrallerin kurulabileceği yerleri belirliyor. Bunun için 3 yer belirleniyor. Bu yerler hala gündemde, hala tartışılan yerler. Birisi Mersin, Akkuyu, diğeri Sinop, İncevurun, bir üçüncüsü de Kırklareli, İğneada. Bu üçü de şu anda tekrar gündemde çünkü dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikinci ve üçüncü nükleer santralle ilgili de çalışmalar devam ediyor demişti. İşte bu nükleer santrallerin yapılacağı adresler de Sinop ve Kırklareli olarak gündeme çıkıyor.
Evet, bunu da belirtmek lazım. Bu Akkuyu'nun bugün işte çeşitli tartışmalar var. Niye deniz kenarı vesaire. Bugün Akkuyu'nun inşa edildiği yerde ruhsatı 1970'lerde alınmış aynı zamanda ama inşaat 2010'da imzalanan sözleşmeden sonra başlıyor.
Hatta 1976 yılında Akkuyu'da nükleer santralin yapılması için ihaleye bile çıkılıyor. O dönemde ihale yapılıyor. İsveçli firma alıyor. Bu firma yeterli bütçeyi bulamadığı için de belli bir süre sonrasında kaynağı bulamadığı için de bu ihale iptal ediliyor. Eğer o iptal edilmeseydi, bu firma yeterli kaynağı bulsaydı Akkuyu'da nükleer santral 1970'li yıllarda yapılacaktı. Yani deniz kenarında o yerin seçilmesi 1970'li yılların öngörüsü.
Evet, yani biraz tabii dünyadaki duruma da bakacağız. Ancak çeşitli vurgulamamız gereken konular da var. Bu da Türkiye'nin enerji arzına ve onun karşılanmasına ilişkin. Şimdi baktığımızda tabloya Türkiye doğalgazda %98, petrolde %92, kömürde ise %50 dışa bağımlı ve bunların hani totalde oranı da %70 ediyor. Yani enerjide %70 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Şimdi elektrik kurulu gücümüz de bizim 104.136 megawatt. Şimdi bunu nasıl sağlıyoruz? %30.3 hidroelektrik santralleri, yani barajlar, %24.4 doğalgaz, %20.9 kömür termik santrallerden, %11 rüzgar, %9.3 güneş, %1.6 termal ve %2.5 da diğer kaynaklardan sağlanıyor. Toplam elektriği sağlayan santral sayısı 11.711. Yani bu da büyük bir rakam. Yine orada detaylı rakamlar da var. Burada Akkuyu'nun önemi şu: bu kadar santralden, 11.700 santralden sağlanan elektriğin tek başına %10'unu karşılayacak. Bu da önemli bir rakam tabii. Baktığımızda yani birçok yere barajlar kuruluyor, birçok yerde işte termik santraller var. Ki termik santraller mesela kömürden elektrik ürettiği için doğayı çok kirletiyorlar. Birçoğunun chat raporlarında sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu konu çok çok gündeme geliyor. İşte bacalarına çeşitli filtreler takılmıyor. Hidroelektrik santralleri, barajların kurulduğu alanlarda işte çeşitli sorunlar yaşanıyor. Hem doğanın dengesinin değişmesi açısından, hem mesela Hasankeyf gibi tarihi yerler mesela sular altında kalmıştı. Tabii Türkiye güneş alan bir ülke, rüzgar alan bir ülke. Ancak bu yenilenebilir yeşil enerjide Türkiye gibi sanayi ülkelerin elektriğin hepsini karşılayamıyor. Tabii ki onların da sayısının artılması lazım ama dünya artık biraz daha nükleere yön almış durumda. O konuda da bilgiler
var. Termik santrali karbon salınımının yıllık olarak 35 milyon ton da azaltıyor. Böyle de bir önemi var. Yani az önce sen belirttin, o diğer termik santrallerin doğayı kirletmesinin yanında burası tam tersine karbon salınımı azalttığı için de daha çevreci bir yapı olarak önümüze çıkıyor.
Evet, dünyada 422 reaktör işletmede şu anda, 57 tane de inşa ediliyor. Bunlardan Avrupa'da 170 tane reaktör var. 16'sı da inşa ediliyor. Mesela Avrupa işte bu yenilenebilir enerji konusunda mesela başı çekiyor desek de aslında hani nükleer eleştirdikleri kadar da nükleere de bağımlılar. Hatta Fransa bildiğim kadarıyla çok büyük oranda nükleerden karşılıyor elektriğini ve özellikle şu son dönemde çıkan enerji krizi, Rusya-Ukrayna krizinin ardından çıkan enerji krizinden sonra da nükleer santrallerinde önemi arttı.
Avrupa Birliği ülkeleri %25'ini enerjisini nükleer santrallerden karşılıyor.
Evet, yani bu biraz daha detay rakam verelim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 92, Fransa 56, Çin 56, Rusya 37 nükleer reaktör işletiyor şu anda. Bu da önemli bir rakam. Zaten baktığımızda da bu ülkelerde de daha enerjisinde dışa bağımlılığı azaltmış ülkeler olduğunu biliyoruz. Ve enerji çeşitliliği açısından da Türkiye önemli fırsatlar sunuyor. Çünkü niye? İşte hatırlarsın, geçtiğimiz yıl İran'da teknik sebeplerden dolayı Türkiye bir gaz kesintisi oldu, doğalgaz kesintisi. Türkiye'de üretim durdu. Yani enerji çok önemli bir konu. Hele ki bizim gibi sanayileşmeye çalışan, sanayisini geliştiren, üretimini artıran, ya sadece konuttan düşünemeyiz bunu.
O dönemde ülkeler organize için çok önemli. Sanayi bölgeleri günlük olarak bir gün çalıştı, bir gün ara verdi. Bir gün çalıştı, bir gün ara verdi. Bazıları bir hafta kapalı kaldılar. Yani sadece 10 günlük bir kesintiydi o. O İran tarafından gerçekleşen kesintide. O dönemde Enerji Bakanı ile konuştuğumuzda biz nükleer santralin hayata geçmesi, faaliyete geçmesiyle birlikte bu gibi sıkıntıların azalacağını da ifade etmişti. Önümüzdeki günlerde bu dışa bağımlılığın azalması da sağlayacaktır.
Evet, ben geçtiğimiz günlerde Türkiye Enerji Santralleri ve Politikaları Araştırma Merkezi, TESPAM kısaltması, onun başkanı Oğuzhan Akyener ile konuşmuştum. O da bizim onların yaptığı projeksiyonlara göre 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral inşa etmemiz gerekiyor demişti. Bu da çok önemli. Şimdi zaten Sinop projesi yürürlükte. O konuda bildiğim kadarıyla Japonlarla bir anlaşma vardı ancak orada işler yürümüyor. Dün de Rosatom Başkanı da bu işte de yer almak istediklerini açıkladı. Belki o konuda da Rusya ile işbirliği yapılabilir. Önümüzdeki dönemde bu tip haberler gelebilir.
Nükleer santral deyince insanların aklına hemen Çernobil geliyor. Güvenlik sorunu ortaya çıkıyor. Türkiye'de işte daha önce deprem de yaşandı bu bölgede. Deprem bölgesi olması nedeniyle de bazı sorunlar akla geliyor. Ama ben kendim gittiğimde, gördüğümde orada anlatılan da her türlü önlemin alındığı yönünde. Buna ilişkin bütün korumalı, soğutmalı sistemler yapılıyor. Yani burada bir kaza olma riskinin minimuma indirildiği, önlemlerin alındığı bir tesis.
Evet, az önce de bahsetmiştik. Akkuyu dünyanın en büyük nükleer güç santrali şantiyesi olarak tarihe yazılmış ve işçi sayısından da hemen bahsedelim. 30 bin kişi çalışıyor şu anda Akkuyu'da ve bunların %80'i de Türk. Aynı zamanda Rusya'dan gelen mühendisler de var ve Türkiye'den Rusya'ya eğitime giden uzmanlar da var. Onlar orada eğitimini tamamladıktan sonra uzman olup dönüyorlar. Hatta sen de bunlardan birkaçıyla orada röportajda yaptın.
Evet, ben de birkaçıyla görüştüm. 317 öğrenci Rusya'ya gönderildi bu süreç içerisinde. Bunlardan 291 tanesi nükleer mühendis, 191 yüksek nükleer mühendis, Akkuyu'da işe başladı. 26'sında eğitimi devam ediyor. Bunların da eğitimi tamamlandıktan sonra Akkuyu'da eğitime başlamaları bekleniyor. Bu mühendislerle konuştuğumuzda gerçekten önemli bir eğitim aldıklarını, çok yoğun bir eğitim aldıklarını ve bu eğitimi burada kendi ülkelerinde hayata geçirecek olmaları, bunun meyvelerini kendi ülkelerinde toplamayacak olmalarını da heyecanını yaşıyorlardı. Hepsi de pırıl pırıl gerçekten çok donanımlı gençler.
Evet, yani Türkiye'de nükleer ekosistemi yok. Henüz Akkuyu'yla birlikte yeni kurulacak artık bunun. Sanayisi de gelişecek, bunun uzmanlıkları da gelişecek, teknoloji transferi de gelişecek. Zaten biraz dünyada bu işler böyle yürür. Hani bir ülke teknolojiyi bulduğu zaman başka ülkelere aktarım yine o ülke üzerinden gerçekleşir. Diğer ülkede onu ayrıca bulmadıysa, yani Soğuk Savaş döneminde bir Amerika, bir Rusya bu teknolojilerde öncüydü. Sonra dünyaya yayıldı bu durum. Ve şimdi artık Türkiye'de de bu eğitim alan kişiler belki Sinop'ta, belki Trakya'da inşaat edilecek santrallerde ya da nükleerin farklı alanlarda kullanımında artık uzman kişi olarak, Türk mühendisleri olarak görev alabilecekler. Bu da son derece önemli tabii.
Evet, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le de konuşma şansımız oldu. Sputnik'in sorularını yanıtladı. Bu projenin uzun yıllara dayalı işbirliği anlayışının en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu ifade etti ve bundan sonraki projelerde de Türkiye ve Rusya'nın birlikte çalışacağını ifade etti.
Evet, Putin'in de bu yönde mesajları vardı. Putin de bu ekonomik ve komşuluk ilişkilerinin gelişmesine olanak verdiğini söyledi Rusya ve Türkiye arasındaki projenin ve Türkiye'nin artık nükleer enerjiye sahip bir ülke olduğunu söyledi. Bu da yine önemli noktalardı. Zaten dünyanın birçok noktasından da canlı yayınlandı bu açılış. Aynı zamanda yabancı medyada vardı orada. Ve Akkuyu artık Türkiye'ye hayırlı olsun diyebiliriz. Tabii elektrik üretimi dediğimiz gibi daha sonra başlayacak. Ancak artık Türkiye'de bir nükleer enerji ligine girmiş ülkelerden, gelişmiş ülkelerden, bu konuda gelişmiş ülkelerden biri olarak sayılabilecek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
Evet, bu açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. İstersen biraz oraya geçelim artık.
Evet, yani konulara geçelim. Şuradan girmek lazım. Aslında Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında aniden rahatsızlandı. Yayın 20-25 dakika ara verildi. Sonra Erdoğan tekrar döndü. İşte mide üşütmesi olduğunu söyledi. Daha sonra ertesi günkü programlar iptal oldu ve açıklamalar aslında tek tük geldi. Hani herkes de meraklandı, ne oldu acaba, hani durumu iyi mi? Hem sevenler, hem Türkiye'nin, hem dünyanın da gündem oldu bu konu. Birçok yabancı haber ajansı da bu konuyu geçtiler haber olarak. Erdoğan'ın da ilk fotoğraf verdiği yer Putin'le görüşmesi oldu. Evet. İki fotoğraf karesi düştü. Ve artık
bütün kurmaylarıyla birlikte görüşme gerçekleşiyor, bir de o da önemli.
Evet evet, yine İbrahim Kalın, işte MİT Başkanı Hakan Fidan, Fuat Oktay oradaydı gördüğümüz kadarıyla, Hasan Doğan özel kalemi ve o görüşmede artık hani o fotoğrafların yayınlanmasıyla da artık ve Erdoğan'ın da Akkuyu'ya video konferansta katılmasıyla da artık sağlık durumu da daha bir netlik kazandı. Durumun iyi olduğu görüldü. Yani yine halsiz görünüyordu ancak daha toparlanmış diyebiliriz tabii.
Evet, bu görüşmede Akkuyu'nun dışında Rusya ve Ukrayna arasında devam eden geriliminle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları vardı. Kurulması teklif edilen çalışma grubu vasıtasıyla yeni açılımlar üzerinde çalışılabileceği ifade edildi. Ve görüşmedeki bir diğer önemli konu da Suriye meselesiydi. İstersen önce Ukrayna meselesiyle başlayalım. Ukrayna bir taraftan tahıl anlaşmasının artık son günleri yaşanıyor. Rusya yeniden uzatmama kararını gündeme getiriyor. Tahıl anlaşması ve Ukrayna sorunu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmedeki mesajları sence nedir?
Evet, şimdi tahıl anlaşması tabii 2022'nin Temmuz'unda imzalanmıştı. Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler İstanbul'da bu anlaşmayı imzaladılar. İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kuruldu, müşterek koordinasyon merkezi diye. Gemilerin kontrolleri burada yapılıyor aslında. Ukrayna limanından çıkan gemiler İstanbul'a geliyor. Orada işte hem Rus uzmanlar, hem Ukraynalılar, hem Türk ve Birleşmiş Milletler'den uzmanlar bakıyorlar hani içinde tahıldan başka bir şey var mı? İşte silah kaçakçılığı vesaire, bir sürü konu var bu bağlamda. Velhasıl kelam orada şöyle bir durum var. Son dönemde Rusya'dan gelen şikayetler. Birinci, zaten en başından beri bir şikayeti var Rusya'nın. Rus gemilerinin de bu tahılı, Rusya'nın tahılını taşımasında, ya da Rus gemiler değil, diğer bütün uluslararası gemiler de aslında bu daha çok uluslararası şirketler üzerinden yürütülüyor. Engeller var. Nasıl bir engeller bunlar? İşte gemilerin sigortalanması sağlanmıyor. Bunlar uluslararası sigortalar olduğu için daha çok Batı'nın elinde. Amerika, İngiliz şirketleri bu işi yürütüyorlar. Ve işte diğer gümrük konusunda sıkıntılar çıkıyor. Ödeme konusunda shift sisteminden atıldığı için Rusya sıkıntılar çıkıyor. Bunun kaldırılmasına yönelik Rusya'nın en başından beri bir talebi vardı.
Bununla
ve bu anlaşma...
olarak geçen günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklaması vardı. Türkiye'deki bankaların bu konuda aracılık yapması için bazı çalışmalar yapıldığını söylemişti. Onunla ilgili gelişmeleri de önümüzdeki günlerde göreceğimizi belirtmişti.
Evet, yani tahıl anlaşması 120 günlüğüne uzatılmıştı. Sonra Kasım'da 4 ay daha uzatıldı. En son Rusya artık bir ultimatum verdi. Bu sorunu çözmesi istedi. Yani Birleşmiş Milletler'in. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'de çabalıyor ancak tabii Batı'dan da bu yönde adımlar gelmiyor. Batı da diyor ki ya biz Rus tahılına ambargo uygulamıyoruz. Doğru, kağıt üstünde öyle bir ambargo yok. Ancak bu bahsettiğimiz sıkıntılar o ürünlerin oradan çıkışını engelliyorlar. En sonunda da artık Zaharova'nın bir açıklaması vardı. Gemilerin denetimlerinde Ukrayna kaynaklı zorluklar yaşandığını söyledi. Mesela aylarca beklemek zorunda olan gemilerin olduğunu söyledi. Bunlar Ukrayna'dan çıkan gemileri dahil. Bazı gemileri öne almak için rüşvet talep ettiklerini söyledi Ukraynalıların. Ve en sonunda orada Rus uzmanlarla Ukrayna arasında uzmanlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle tahıl koridoru da aksamıştı. Biz de bunu geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'den bir açıklama yayınlamıştık. Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki bir BM yetkilisine sordum da bu durumu. Kesintileri doğruladı. 17 ve 18 Nisan'da iki kesinti olmuş. Hatta daha önce 12 Nisan'da da bir gün daha kesinti olmuş. Ancak hani Türkiye ve Ukrayna Birleşmiş Milletler'den devreye girmesiyle iki taraf uzlaştırılmıştı ve sıkıntılar hala devam ediyor. Hala Rus tahılının çıkışı engelleniyor. Hala gemilerin denetimlerinde çeşitli sıkıntılar var. Bu yüzden de Rusya şunu diyor doğal olarak, yani bu anlaşma bize ne kazandırıyor? Hiçbir şey kazandırmıyor. Biz bu anlaşmayı karşılıklı yapmıştık. Sadece Ukrayna tarafının tahılının çıktığı, Rusya tarafının tahılının çıkmadığı bir anlaşmada bizim bulunmamızın bir manası yok diyor. Rusya'nın çekilmesiyle ne olur? Aksar mı? Aksayabilir. Niye aksayabilir? Çünkü Rusya da o gemilerin güvenliğini garanti ediyordu. Ve şu anda oradaki savaş durumunda Rusya'nın bu garantisini geri çekmesi tabii ki uluslararası ticareti, Karadeniz'deki uluslararası ticareti etkileyecektir.
Evet, bu konuda Türkiye'nin artık aracı olmaya yönelik çalışmalarını az önce ifade ettim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gündeme getirmişti. Yani Türkiye için bu da çok önemli bir adım, bir fırsat. Şöyle bir fırsat, daha önce doğalgazda benzer bir sıkıntı yaşanmıştı ve Türkiye'de bir enerji merkezi kurulması gündeme gelmişti. Yine ödemeler konusunda da Batı ile Rusya arasında bir köprü olmasına yönelik çalışmalar olduğu belirtilmişti. Türkiye Bankalar Birliği'nde bu çalışmayı yürütülüyordu. Eğer bu da bir fırsata dönüşürse ve işte o Avrupa'nın, Batı'nın yaptırımları dışarısına bırakılırsa Türkiye'deki bazı bankalar, ödemeler konusunda da sıkıntılar çözülebilir. Bu da Türkiye'ye avantaj olarak sağlayabileceği yönünde de uzmanların açıklamaları, değerlendirmeleri var.
Evet, yani aslında şöyle, burada hani bir bilgi vereyim. Çok üst düzey bir diplomatik kaynakla konuşmamızdan bahsediyorum. İsim vermem doğru olmaz. Ancak kendisi şunu demişti, hani bu müzakere süreçlerine ilişkin, ya biz ne kadar Ukrayna tarafıyla konuşursak konuşalım, bu işin biteceği yer ABD ve İngiltere. Onlar Ukrayna'ya masaya otur demeden Ukrayna o masaya oturmayacak. Aynı şekilde biz ne kadar aracı olursak olalım, ABD ve İngiltere o tahıl koridorundaki bu yaptırımları kaldırmadan, yani o Rus gemilerine uygulanan, Rus tahılına uygulanan yaptırımları kaldırmadan da bu sorun çözülmeyecek gibi görünüyor. Ve önümüzdeki günlerde yine gündemde olmaya devam edecek. Zaten Rusya'nın bir eleştirisi daha var, o da önemli. Yani tamam, siz Ukrayna tahılını çıkarıyorsunuz, biz bu anlaşmayı niye yaptık? Dünyadaki gıda krizini engellemek için yaptık, açlığı engellemek için yaptık. Bakıyorlar rakamlara. En büyük tahılı Avrupalılar almış. Yani Afrika'ya giden %3 civarında, Afrika en aç kesim ya da...
Afrikalılar o kadar aç değilmiş demek ki, Avrupa daha açmış.
Güneydoğu Asya'daki aç ülkelere de, yine Latin Amerika'da aynı şekilde gitmiyor. Avrupa'ya gidiyor bunlar. O zaman Rusya şunu dedi, hani siz karayoluyla götürün Polonya üzerinden. Bu koridora ne gerek var yani, bu hepsini Avrupa'ya evet. gönderecekseniz. Bakalım önümüzdeki, şimdi 19 Mayıs'ta sanırım Tahıl Koridoru'nun yine süresi dolacak. Uzatılması, uzatılmaması da o dönemde yine tartışacak. Tam da Türkiye'de seçim arifesine denk geliyor bu konu.
Görüşmede önemli bir diğer konu da Suriye'ydi. Suriye'de de önemli bir toplantı gerçekleştirildi geçtiğimiz hı hı. hafta. Dört ülkenin, Suriye, İran, Rusya ve Türkiye'nin Milli Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları bir araya geldi Moskova'da. Yılbaşında da, hemen yılbaşından bir gün öncesinde de yine İstihbarat Başkanları ve Milli Savunma Bakanları Moskova'da bir araya gelmişti. Biz Dışişleri Bakanlarını beklerken bu Milli Savunma Bakanları ikinci defa bir araya gelmiş oldu. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Buradaki atılan adımlar ne durumda? Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi sırasında da Suriye'deki gelişmenin ele alındığı belirtildi. Orada neler olabilir önümüzdeki günlerde?
Evet, şimdi bu tabii Milli Savunma Bakanlarının bir araya gelmesi bizim için de sürpriz oldu. Çünkü daha önce Mayıs ayında Dışişleri Bakanlarının artık buluşacağı açıklanmıştı. Yani öğrendiğim kaynaklara göre daha çok şu an sahadaki duruma ilişkin görüşmeler yapılıyor. Nasıl sahadaki duruma ilişkin? Önümüzde ciddi meseleler var iki ülkenin arasında. İdlib sorunu en başta geliyor. M4 karayolunun yine güvenliği en başta geliyor. Aynı zamanda her ülkenin de mutabık kaldığı bir konu olarak Fırat'ın doğusundaki ABD destekli YPG konusu var. Onların yine ülkeden çıkarılması da bu konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda tabii diğer Türkiye'nin de desteklediği ılımlı muhalefet, hani silahlı ama radikal olmayan ÖSO gibi kuvvetler var. Onların ne olacağı, Türkiye'nin askerini ne zaman çekeceği konuları aslında en kilitlenmiş konular arasında. Bu konuda görüşmeler yapılıyor ve toplantının ardından, Moskova'daki toplantının ardından yapılan açıklamalar aslında olumluydu. Rusya Savunma Bakanlığı, görüşmeler sonucunda taraflar Suriye'nin toplak bütünlüğünü koruma hedeflerini ve Suriye'nin mülteciden ana vatanlarını dönmeler için çabaların yoğunlaştırmasını teyit etti ifadesini kullandı. MSB'de benzer ifadeler kullandı ve toplantının yapıcı bir havada geçtiğini söyledi. Şimdi biz geçtiğimiz günlerde İbrahim Kalın'a bunu sorma fırsatı bulduk. Dedik ne oldu? İşte toplantının sonucunda ne zaman bir daha toplanılacak? Aslında orada işte öğreniyoruz ki ilginç bir cevap. Önümüzde seçim var artık. Bir sonraki toplantı seçimden sonra yapılır dedi Sayın Kalın. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü aynı zamanda Türkiye'nin dış politika mimarlarından bir isimdir. Başdanışman Erdoğan'ın. Tarih üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor dedi ve toplantı ilişkinde şöyle bir çerçeve çizdi. Bu sürecin devam mahiyetinde bir toplantı yaptılar. İşte birkaç konunun altı çizildi. Birincisi terörle mücadele bağlamında Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması ve terör unsurlarına imkan verilmemesi. İkincisi mültecilerin eve dönüşü. Üçüncüsü ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yani insani yardımlar gibi konular da buna dahil. Güzel geçti dedi görüşmeler ama süreç devam edecek. Bugünden yarına da neticelenmesi kolay değil dedi. Tabii o da doğru bir yaklaşım. Niye? Bu ilişkiler kolay bozulmadı yani, 11 yıl önce bozulmuş ve o kadar yıpratılmış bir ilişki var ki Türkiye ve Suriye arasında karşılıklı olarak. Esed'e katil Esed söylemlerini falan hepimiz hatırlıyoruz hala.
Bölgedeki dengeler de hala tam yerine oturmuş evet. değil. Yani bölgede sen de ifade ettin, İdlib meselesi var mesela. İdlib'de birçok grup var. O grupların nereye gidecek, nasıl silah bırakacaklar? Orada cihatçı gruplar vardı. O gruplar, terör örgütü olan bu gruplar kim tarafından etkisiz hale getirilecek?
Tabii.
Birçok bu nokta var.
Yani orada mesela Türkiye'nin en büyük çekincesi İdlib'de bir operasyon yaptığında Suriye ve Rusya'nın oradaki yaşayan sivillerin Türkiye'ye gelmesi, işte Hatay sınırında yer alıyor zaten orası. Türkiye'ye büyük bir göç dalgası olması önemli bir çekincesi. Şimdi bir başka konu daha vardı, onu da Kalın'a sorma fırsatımız oldu. İşte çeşitli Arap haber ajanslarında Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini şart koştuğuna dair haberler vardı. Bunu sorduk dedi, o da yani cevabı şu şekilde: biz hiçbir ön şartı kabul etmiyoruz. Müzakerelerin devam etmesi için ön şartsız bir şekilde bu toplantıların devam etmesi gerekiyor dedi. Yani aslında böyle bir durumun olup olmadığını tam anlayamıyoruz bu cevaptan. Yine belki, yani tabii ki Suriye Türk askerinin çekilmesini istiyor, ancak Türkiye'nin de bu konuda önemli bir endişesi var.
Kendi güvenliğini sağlamasıyla ilgili bir sıkıntı var.
YPG gibi diğer terör örgütleri doldurabilir diyor. Şimdi bir son nokta buna şöyle ekleyelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na da bu konu soruldu. Hürriyet gazetesine bir röportajı var. Ne zaman olacak bir dahaki toplantılar diye bugün yayınlandı röportaj. O soruya cevabı şöyle. Dışişleri Bakanları toplantısının ne zaman olacağına dair soruya cevabı. Aslında Mayıs başı olmuştu bu tarih ama o tarihlerde İran Cumhurbaşkanı Şam'a gideceği için daha sonra olacak dedi. Biz mümkünse seçimden birkaç gün önce değil de seçim sonrası olsun dedik diye iletmiş karşı tarafa Türkiye. Ama Rusya da seçimden önce yapmak istiyor. Yani dörtlü görüşmenin daha kısa zamanda yapılmasını istiyormuş. O yüzden hani iki tarihte de olabilecek ancak Rusların seçimden önce bir dörtlü görüşmenin olacağını ilettiklerini söylüyor Çavuşoğlu. Ve tabii o toprak... lardan çekilme konusu da yine işte ABD'nin YPG'yi desteklediğini, bizim oradan çekilmemiz durumunda onların oraya tekrar sınırımıza gelmesi riskinin ortaya çıkacağını söylüyor. Bu da önemli. Şimdi bakacağız.
Dış politikada artık seçime endeksli, iç politikada seçime endeksli. Artık son 16 gün tamamen seçime endeksli bir hale geldik. Artık seçim konuşuyoruz. Yani programımıza biraz geç başladığımız için seçim başlığını biraz geriye attık.
O
biraz...
da normal. Şöyle bir dipnot geçelim. Şimdi dış politikada baktığımızda Türkiye'de tabii seçimler var ve hani cidden kritik seçimler, sonucu hiç belli değil. Yani anketler çok ortada. Millet İttifakı da kazanabilir, Cumhur İttifakı da kazanabilir. İki favori onlar. Şimdi ülkeler de politikalarını belirlerken şimdi AK Parti hükümetiyle bir yolda devam ediyor. Şu an mesela Suriye ile görüşmeler. Öbür hükümet geldiğinde değişir mi değişmez mi? O yüzden biraz daha hani böyle atılda kalabiliyor durum. O yüzden artık dış politikanın biraz geride kaldığı bir dönemdeyiz. Zaten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da şu an Antalya'da seçim çalışmalarını yürütüyor. Yani artık dış politika mümkün olduğunca az gündemde.
Kendisinin bakanlık yapıp yapmayacağı da belirli değil. O da milletvekili adayı. Milletvekillerinin yeniden bakan olup olmayacağı konusu da belirsiz bir süreç. Yeni bakan kim olacak? Cumhur İttifakı kazanırsa, Millet İttifakı kazanırsa onlar Dışişleri Bakanı olarak kimi atacak? Bu atamalar yapıldıktan sonra ne zaman göreve başlayacaklar?
Hiçbir şey belli değil.
Hiçbir şey belli değil. Önümüzdeki süreçte göreceğiz.
Evet, belli olan şu,
belli olan şu, meydan savaşları başladı. Siyasette meydan savaşları var artık. Yani siyasi parti genel başkanları artık meydanlarda her gün bir iki miting yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığı nedeniyle bazı mitinglerini iptal etti. Dün Mersin'de Akkuyu'nun açılışından sonra bir miting gerçekleşecekti. O miting iptal edildi ama bugün Adana'daki mitinge canlı bağlantı yapacak. Canlı bağlantıyla oradaki vatandaşlara seslenecek. Bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu diğer miting diğer alanlarda oldukça yoğun katılımlı mitingler gerçekleştiriyor.
Meydanların durumunu nasıl görüyorsun? Şimdi benim biraz izlenimim iki taraf için de kitleler az gibi geliyor. Biraz belki artık insanların bu siyasi iklimden boğulmuş olmasına mı bağlayabiliriz? Heyecan yoksunluğundan bağlayabiliriz? Ya da özellikle muhalefet için insanların görüş bildirmekten biraz kaçındığına mı bağlayabiliriz? Bir miting alanları eski seçimler kadar coşkulu değil gibi. Hani
evet,
koridorlarda çünkü yapılan işte kalabalık gösterilmeye çalışan mitingler gibi geliyor bana.
Çünkü insanların artık mitinglere ilgisi de kalmadı. Eskiden bu mitingler çok önemliydi. Yani yılda bir sefer liderleri görebiliyorlardı. Liderlerin mesajlarını yılda bir sefer canlı olarak duyabiliyorlardı. Şimdi internetin yaygın hale gelmesi, liderlerin sosyal medyayı kullanması, her gün televizyon kanallarında olmasıyla birlikte o miting alanlarındaki heyecan da kalmadı. Yani mitinge eskiden 50 bin kişiyle, 100 bin kişiyle yapılan mitingler 5-10 bin kişiye düştü. Bugün bir partinin yöneticilerinden birisiyle görüştüm. Ya eskisi gibi değil mitingler. Yani miting eskiden miting alanları seçim sonuçlarını belirlerdi. Şimdi miting alanlarına bakarak çok da seçim sonuçlarını tahmin edemiyoruz diyorlar.
Evet evet, yani hepsi az. Kayseri'de işte Cumhur İttifakı miting yapıyor, az. Millet yapıyor da az, ya da Anadolu'nun başka bir yerinde. Şimdi bakalım, büyük mitingler geliyor artık. İzmir, İstanbul, onun tarihleri ne zaman?
Evet, ilk az önce dedik o meydan savaşları. İlk meydan savaşının yapılacağı yer İzmir. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda önce Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Hemen ardından da önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de miting yapacak. 29'unda, yani yarın mitingi olacak. Hemen arkasından 30 Nisan'da da Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Kemal İzmir CHP'nin kalesi olarak görülen bir yer. Önemli bir miting göstergesi olacak. Hemen onun Ertesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri İzmir'de konuşurken o da Ankara'da meydanlara çıkacak. 30 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Millet Bahçesi'nde seçmenleriyle buluşacak, seçim mitingi yapacak. Aynı saatlerde İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. En önemli mücadelenin yaşanacağı, en önemli meydan savaşının yaşanacağı yerse İstanbul. 7 Mayıs'ta aynı günde hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nın mitingi var. Biri Avrupa yakasında, biri Asya yakasında.
Pazar günü seçilmiş. Bu da özellikle zaten insanların işte olmadığı bir gün. 11 milyon seçmen yaşıyor İstanbul'da. Ve aslında televizyonlar için de zorlu bir şey olacak. Şimdi tabii hangisini yayınlayacağız durumu var. Aynı saatlerde sahneye çıkmaları da biraz tabii ilginç bir durum.
Güvenlik açısından da çok büyük sıkıntı. Yani eğer bu kadar insanın katılacağı bir miting varsa her iki tarafa da polis yığmanız lazım. Güvenliğini alabilmek için o polisler de çevre illerden İstanbul'a götürülecekler.
Muhtemelen Erdoğan Avrupa yakasında Yenikapı'ya da Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi, Kılıçdaroğlu da Maltepe miting alanı olacak gibi
evet,
duruyor şimdi.
Evet, biri Avrupa'da biri Asya'da bakalım evet. Hangisi daha güçlü
hangi
olacak?
Hangi yaka kazanacak diye. Tabii geçmişte milyonun üzerinde yani tabii resmi rakamlar var, açıklanan rakamlar var. Çok büyük mitingler oldu İstanbul'da. Bakalım İstanbullular bu mitinglere ne kadar ilgi gösterecek? Hangi mitinge daha çok ilgi gösterecek? Tabii onu artık 7 Mayıs'ta göreceğiz.
Çok tartışılan bir konu olacak. Çünkü seçimden bir hafta öncesindeki bu mitingler biraz daha sandıklara gidecek vatandaşların da böyle fikrinin son belirleyicileri olacak. Hangi taraf güçlüyse o tarafa kaymayı meyilli olan bir kitle var. Onlar birazcık bu meydanlara bakacak.
Artık zaten söylemler de daha çok karşılıklı atışmaya dönüşmüş durumda. Hani vaatler vesaire sıralanıyor tamam. Ancak hani işte onlar sezgiyadeye basarlar. Onlar karşı taraf diyor işte onlar Hüdapar'la işbirliği yaparlar vesaire. Hep hani karşılıklı atışmaya dönüşmüş durumda. Biraz daha hani aslında sorunlara odaklanan mitingler belki daha ilgi çekecektir. Çünkü artık insanlar da bu şeyleri dinlemekten de sıkıldılar. Hani bu siyasetin aslında böyle şişirilmiş hamaset halini dinlemekten de sıkıldılar. O yüzden mesela İstanbul mitinglerinde depreme karşı önlemlerin ön plana çıkması belki daha etkili olabilir. Çünkü herkesin artık gündeminde o konu var. Ev fiyatları fırlamış durumda. Artık insanlar o eski evlerini değiştirmek istiyorlar. Ona yönelik kampanyaların öne çıkarıldığı bir mitinglerde belki İstanbulluların daha çok ilgisini çeker.
Ya şöyle mitinglere baktığımızda ya da partilerin söylemlerine baktığımızda Cumhur İttifakı tarafı şunu öne çıkarıyor. Son iki ayda özellikle yapılan bazı önemli büyük projeler var. Bu projeleri hatırlatıyor. Nedir onlar? İşte Akkuyu var, yerli araç TOGG var, Karadeniz gazı var, hızlı tren hatları var, Altay tankı var, TGC Anadolu gibi dev projeler var. Bu projelerin hatırlatıyor Cumhur İttifakı ve bu projeleri biz yaptık. Bundan sonrasında biz yaparız diyor. Karşı tarafın söylemine baktığımızda da bir soğan fiyatı tartışması var.
Ekonomi daha
üzerine gidiyor. İşte AK Partililer özellikle bu tür dev projeleri anlatırken karşılarında soğan fiyatıyla bir eleştiri bulduklarında da birazcık sinirleniyorlar gibi. Yani son dönemde söylemler de biraz ona da yönelmiş durumda.
Evet yani koskoca gemi yapan aslında ülkede soğan fiyatlarının bu denli olmaması da lazım. Bir yandan yani gemiyi yapabiliyoruz ama bir yandan da ekonomi fırlıyor. Yani her şeyin fiyatları çok artmış durumda. İnsanların geçim sıkıntıları çok ağır durumda. Hani baş göstermiş durumda ve ama bir yandan da tabii siyaset bu insanlar biraz da ayrımcılığa tabi tutuluyorlar. İşte Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. Mesela diyor ki 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz anlını şükür için secdeye koyup Rabbine hamd edenler olacak diyor. Yani böyle ya bir ayrıştırma yapmışlar çok ilginç geldi bana.
Ama iki tarafta da bu işi yapacak olanlar var. İki tarafta da
tabii yani insanlar İttifakı, din üzerinden ayrıştırmak yani
Cumhur İttifakı kazandığında da belki şampanya ile kutlayanlar olacak ya da diğer taraf kazandığında da şükür namazı kılanlar olacak. Yani bunu bilemezsiniz. Bunun üzerinden bir ayrıştırma yapmak Akkuyu tesisinin yapılması, işte Altay tankının yapılması, TGC Anadolu'nun yapılmasıyla soğan fiyatının karşılaştırılmasına benziyor.
Evet, yani insanların biraz bu noktada hani ayrıştırılmasını ben de hiç doğru bulmuyorum. Sonuçta %50'ye yakın oy alacak bir ittifak var karşı tarafta. Yani bu Türkiye'nin %50'ye yakınını şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olarak yaftalamak gibi oluyor. Doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Zaten biraz da işte Cumhur İttifakı içinde de bu konuda da tartışmalar var. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın bir diğer tartışması da Hüdapar tartışması zaten. O da gündemde.
Hüdapar tartışması özellikle MHP seçmeni açısından önemli. MHP seçmeni Hüdapar'ın bazı açıklamalarından HDP kadar rahatsız. Yani HDP'den rahatsız oldukları kadar Hüdapar'dan da o açıklamalar nedeniyle rahatsız. Bu açıklamalar nedeniyle MHP seçmeninin biraz daha gönlünü hoş tutmak için son dönemlerde AK Parti kurmayları tarafından yapılan açıklamalar var. Onlar da Hüdapar'ın ittifak içerisinde yer almadığı yönünde ama...
AK Parti listeler... Grup Başkan Vekili Bülent Turan diyor bunu, Hüdapar Cumhur İttifakı'na dahil değil diyor ancak...
Ama listede 3 tane Hüdaparlı var ve bu 4 evet, tane evet. Ve bu 4 Hüdaparlı da AK Parti listesinden seçilebilecek yerlerden aday gösterilmiş. İttifakın içerisinde olmak sadece amblemin olması değil, o partideki isimleri yanınıza almak. O zaman mesela DSP de ittifakın içinde değil dememiz lazım.
Yani ama DSP de içinde. Zekeriya Yapıcıoğlu'nu işte TCG Anadolu'nun teslim töreninde diğer milgemlerin saç keserken görüyoruz. Bu da ittifak olur diye düşünüyoruz. Ancak tabii seçmeni de rahatlatmak istiyorlar. Biraz daha hem MHP, Büyük Birlik gibi milliyetçi kesim var. Hem Hüdapar gibi onun karşısında yer alan, onların düşüncesine göre Kürt milliyetçisi olan bir kesim var. Aynı zamanda İslamcı bir kesim var vesaire. Hani çok aslında sağın iç içe girdiği, karmaşıklaştığı bir yer böyle sağ seçmenin diyelim.
Süremiz kısalıyor. Hemen kısaca şeyde anlatın. Millet İttifakı'nda da bir kalp yapma mücadelesi var. Bir kalp yapma yapamama ellerden kalp. Bir kalp yapmayla ilgili orada da bir mücadele yaşanıyor. Mansur Yavaş bunu becerememişti. En son tweet attı. Yapacağım bu işi diye. Evet. Ali Babacan da yapamamış. Böyle orada da ilginç manzaralar da çıkıyor. Yani onlar da kalp yapıp yapmama üzerinden bir tartışma üretiyorlar kendi aralarında.
Evet. Son olarak da Kılıçdaroğlu'nun Twitter üzerinden videolar yayınlıyor. En son Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkez haline getireceğini söyledi.
Şu anda da ama orada bir Teknofest var ve yıllardır da Teknofest orada yapılıyor.
Hani ya Teknofest başka bir yerde de yapılır. Ancak benim düşünceme göre havalimanının pistine işte hastane inşa etmek ya da yarısını millet bahçesine çevirmek yerine böyle projelerde kullanılması da önemli. Sonuçta bunlar seçilmiş özel alanlar, İstanbul'un kalbinde yer alıyor.
Ya AK Parti'nin de yaptığı ama benzer şeyler var. Yani oranın havacılıkla ilgili çalışmalar yürütmesi ve vatandaşların, gençlerin özellikle oraya gelmesi önemli.
Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzde 1 Mayıs var, Pazartesi günü İşçi Bayramı. Ve umarım Türkiye'de, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanır 1 Mayıs diyorum.
1 Mayıs İşçi Bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü yine aynı saatte mikrofonlarınızın başında olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı.
Başkent Ankara hem siyasetin yoğun gündemi hem de dünyadaki gelişmelerle sıcak günlerden geçiyor. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konular, tüm detayları ve Ankara kulislerindeki en özel bilgiler haftaya dair de masaya yatırılıyor. Sputnik Ankara muhabirleri Turan Salcı ve Osman Nuri Cedit'in hazırlayıp sunduğu haftaya dair her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.